Ayrım 19. Sayfa 230. Erkek. Bekleyiş vardı. Fikriye'nin bedenine girmiş ölümün yanına uzandım. Ona sarılıp gün boyu bekledim. Sigara içtim, bekledim. Biraz kokain çektim, bekledim. Tuvalete gidip geldim, bekledim. Yeterince beklersem ölüm bedeninden çıkar, Fikriye uyanır diye bekledim. Beklemek beni onun babası yaptı, oğlu yaptı. Ölüm benim bekleyişimden dev bir heykel yaptı. Ben o heykelin tepesine konan kuş oldum, yine bekledim. Asırlar beklemekle geçti. Derken bekleyiş de geçti. Cümleler büsbütün anlamsızlaşıp, anlam kendisini bir kız için vurdu ve ben anladım. Bekleye bekleye onu geri getiremeyecektim. Bu arada güneş battı, bekleyişim geceye bulandı. Aklımın derinliklerinde bir şarkı başladı. Çaktırmıyordu ama ben şarkının Fikriye'den bahsettiğini anladım. Hayat bekleyişten ibaretti. Sadece gelecek değil, geçmiş de bekleniyordu. Bir gün önceki gibi sarılmasını, gömleğimin kollarını kıvırmasını, korkacak bir şey olmadığını söylemesini bekliyordum. Aslında yoktu korktuğum. Fırtınanın gözüne varmış bir hayvan gibi korkunun ortasında, kımıldamadan ve korkacak cesareti bile bulamadan dikiliyordum. Belki canımın yarısı ona geçer, ölümle yaşamın dengesine eşitleniriz diye Fikriye'ye sarılıyordum. Ben sarıldıkça soğuyordu. Ne bulursam örtmüştüm üzerine. Otel odasında örtecek şey kalmamıştı. Burun deliklerinde beyazlık, göz kapaklarında siyah rimel kalmıştı. Çırılçıplak kalmıştı o zaman. Onun nasıl bir orospu olduğunu artık körler bile görebilirdi. Gün doğarken ölüm Fikriye'den taşıp odaya yayıldığında Aldo'yu aradım. Yarım dakikalık suskunluğun ardından sakin olmaya çalışan bir sesle kıpırdamamamı söyledi. O gelene kadar odadan bile çıkmayacağıma söz verdim. Aldo ertesi sabah geldi ve beni bir şekilde Kıbrıs'tan çıkardı. Polislerle konuşurken Fikriye'den bir insan gibi değil, hırsızlar tarafından soyulmuş bir ev gibi bahsetti. Ağzımı bile açmamam, mecbur kalırsam da sadece iki şeyi tekrarlamam tembihlenmişti. Fikriye'nin niye öldüğünü bilmiyordum. Daha önce kokain kullanıp kullanmadığından haberim yoktu. Babası cenazenin Katolik geleneklerine göre gömülmesini istediğinden sesimi çıkarmadım. Sesim hiçbir şey için çıkmazdı artık. Ciğerimde nefes kalmamıştı. Adamcağıza kızının niye durup dururken beyin kanaması geçirdiğini kimse açıklamadı. O sana emanetti, dedi telefonda. Zavallı kızım sana güveniyordu ve sen onu koruyamadın. ARC meseleyi ele almış ve hikayenin içinde uyuşturucuyu geçmeyen bir versiyon yazıp dünyaya dağıtmıştı. Otopsi faslı örtbas edildiğinden fazla kokain çektiği için ölmüş bir sevgilim yoktu artık. Fazla çalışmaktan beyni kanamış bir asistanım vardı. Onun aynı zamanda sevgilim olduğunu düşünüyorsanız da bu sizin sorununuzdu. Cenazeye gitmedim. Fikriye Paris'te toprağa verilirken ben Emirgan'daki evin stüdyosunda bir şeyler bekliyordum. Benim bildiğim Fikriye er geç hatasını anlayıp dönerdi. Villanın önüne yığılmış paparaziler aldırmadan yürür ve boynuma sarılıp gömleğimi mezar toprağı ile berbat ederdi. Fikriye'yi günlerce anıları belleğimde montajlayıp üzerine müzik döşeyerek bekledim. Arap restoranında yemek yiyen, gece kulübünde dans eden, yağmurda araba kullanan Fikriye karelerinden bir klip yaptım. Ve auto reverse tuşuna basıp kendimi izlemeye aldım. Aslında öldürmem gerekiyordu kendimi ama bunu yapamayacak kadar korkaktım. Albüm kayıtları durdurulmuş, önümüzdeki iki ayın konserleri iptal edilmişti. Şirket olayın iç yüzünü öğrenip skandal yaratmaya çalışan basına karşı aslanlar gibi savaşıyordu. Bir şeyler yemem için yalvaran Azeri hizmetçim kapımı boşuna çalıyordu. Bir hafta geçmişti ki beklemekten sıkıldığımı fark ettim. Cep telefonumu karıştırdım ve pahalı iki sarışınla sabaha kadar alem yaptım. Kızlar paralarını alıp gittiğinde yapmam gerekeni anlamıştım. Gecenin ucuna doğru yolculuğa çıkacaktım. İki gün sonraki gazeteler Boğaz'daki ünlü kulüpten kızlarla çıkarken çekilmiş resimlerimle süslüydü. Derken kendimi seksin sınırlarında ve gidebildiğim kadar dibe gitmeye çalışırken buldum. Madem Fikriye'yi izleyecek gücüm yoktu, o zaman sefil hayatıma her fırsatta hakaret etmeliydim. Bence biraz yavaş git, dedi Aldo. Basın seni parçalamak için fırsat kolluyor. Gece kuşu olmak için en iyi zaman değil. Tam aksine, bence en iyi zaman, dedim. Ofisinin bir duvarını kaplayan akvaryumun camına vurup balıkları rahatsız ederek, belki parçalanırsam daha iyi bir şekilde birleşme şansım da olur. Burada felsefe yapmıyoruz oğlum. Şirket senin kıçını kurtarmak için gece gündüz uğraşıyor. Bu adamların sana dair büyük yatırımı var. Ve kaybetmeye hazır da alışkın da değiller. Sana düşen bir süre ortadan kaybolduktan sonra o albümü bitirmen. Sonra da turneye çıkıp hayatına eskisi gibi devam etmen. Bana sorarsan en doğrusu yurt dışına çık. Dubrovnik'e falan git mesela. Hem hava değişimi iyi gelir. Bir ona bir de koleje giden çilli kızlarının masasının üstündeki resimlerine baktım. Bir yere gitmiyorum Aldo. Söyle onlara Dubrovnik'i kışlarına soksunlar. Eve döndüğümde çalışma odasına kapanmak yerine salona gittim. Pencereden Boğaz Köprüsü'ne baktım. Ne ben ne de Fikriye hayatın umrunda bile değildik. Karınca büyüklüğündeki insanlar oradan oraya koşturuyordu. Bir an onlardan biri olmayı istedim. Hayatlarını sıradan dertlerle doldurabildikleri için ne kadar şanslı olduklarından haberleri bile yoktu. Merhaba oğlum. Döndüm ve babamı gördüm. Kapıda duruyordu. Yine aynı lacivert takım elbise ve yana taranmış beyaz saç. Açık yeşil kravat. Omzunda eskimiş deriden bir memur çantası. Birkaç saniye sonra hizmetçi koşarak geldi. Babanıza meşgul olduğunu söyledim ama dinlemedi. Güvenlik ne iş yapar bilmiyorum. Tamam Alagöz, dedim. Sakin görünmeye çalışıp hadi sen işine bak. Hizmetçi çıktıktan sonra konuşmadan karşılıklı durduk babamla. Onca yıldan sonra aynı şekilde durabilmek bence çok saçmaydı. Onu bu sefer gün ışığında görünce aslında o kadar da sağlıklı olmadığını fark ettim. Zayıflığı dinçliğin değil, çökkünlüğün belirtisiydi. Omuzlarında ağır bir şey varmış gibi yürüyor ve kurumuş bir bitkiye benziyordu. O çok iyi bir kızdı dedi yanıma gelip köprüye bakarak. Bu olanlar gerçekten çok acı. Sağ ol, duysa sevinirdi. Benimle görüşmeye meraklı olmadığını biliyorum evlat. Korkma, günah çıkarmaya falan niyetim yok. 10 yıl önce kapıyı vurup çıktığında kaderini seçmiştin zaten. Allah biliyor ya, müziğe senin kadar yeteneğim olsa ben de aynısını yapardım. Gücünü dünyayı dize getirmeye yeteceğini biliyordun. Seni değil ben, ordu gelse durduramazdı. Sen bir tabiat olayıydın oğlum. Tabiat olaylarını durdurabilir misin? Eksik olma baba ama beni teselli etmene inan gerek yok. Geçen sefer Fikriye beni bulup buraya gelmeye ikna ettiğinde aklımda sana söyleyecek bir sürü şey hazırlamıştım. Şimdi ise bütün sözlerin palavra olduğu bir haldeyiz. Şey, niye geldin o zaman? Geldim çünkü sana bir şey vermem lazım. Alagöz kapıyı aralayıp bir şey ister miyiz diye sordu. Babam teşekkür ederek geri çevirdi teklifi. Memur çantasını açıp büyük bir sarı zarf çıkardı. Bu bana geçen kış postayla geldi. Aslında bir deste mektup ve babamın büyük dayısına ait. Yani senin büyük ninenin erkek kardeşine. Kendisi kahraman bir Osmanlı paşasıymış ve bugün kimsenin hatırlamadığı bazı şeyler yaşamış. Sonra da yaşadıklarını ve düşüncelerini bu mektuplara kaydetmiş. Okuduğum zaman çok etkilendim. Nasıl yani? Ailede kahraman var da bilmiyor muyuz? Ben de ilk başta senin gibi düşündüm. Böyle birinden bahsedildiğini daha önce de duymuştum ama babam onun Selanik'te yaşayan esrarengiz bir münzevi olduğunu söylerdi. Günlüğün bana kadar gelmesi ise mucize. 20 yıldır görmediğim büyük bir halamda duruyormuş. Valla aile bağlarının sıklığına diyecek yok. Haklısın, maalesef kimsenin kimseye hayrının dokunmadığı bir sülaleyiz. Bu defterse belki de tek aile yadigarımız. Fikriye'nin davetinde zaten bunu sana veririm diye kabul etmiştim. Niye çekmecende yer mi yok? Yer olmasına var ama benim ne kadar zamanım var bilinmez evlat. Geçen ay pankreas kanseri teşhisi koydular. Yanlış anlama, merhamet falan dilenmiyorum. Ama bu defter sana bırakabileceğim tek şey. Ayrıca ailemizin var olduğunun tek kanıtı. Benden sonra emin ellerde olsun istedim. Ertesi sabah mutfaktaki peluş halının üstünde kara, derili bir kızla uyandım. Tuzun burnumuza kaçmayan kısmı etrafa saçılmış, her yer bembeyaz olmuştu. Sırtım ağrıyor, kollarım karıncalanıyordu. Kızın siyah mermerden heykele benzeyen göğsü, aldığı her nefesle alçalıp yükseliyordu. Tezgaha yığılmış 3 milyon kirli bardağı görünce yalnız olmadığımızı hatırladım. Masa örtüsünü belime sarıp mutfaktan çıktım. Gece bir parti vermişti ve ayrıntıları hatırlamıyordum. Evin her köşesi çıplak vücut doluydu. İşler herhalde ben yukarıdaki yatak odamda iki kıza önümde sevişsinler diye yalvarırken bu hale gelmişti. Nasıl yapacaklarını uzun süre anlatmama rağmen anlamamışlar, ben de ikisini ayrı ayrı düzmek zorunda kalmıştım. Sonra ekstazi bulmak için kara derili kızla mutfağa inmiştik. Salonun önünden geçerken grupta çalan çocuklardan birinin iki kaltak tarafından yalanıp yutulduğunu gördüğümü hatırlıyorum. Ama filmin gerisi hala arka arkaya patlayan flaşlar gibi hem aydınlık hem de boş. Yatak odasına girince akşamki kızların birini tanımadığım bir herifle yatağımda buldum. Uyandırıp dışarı kovaladım ikisini. Sonra şifonyerin çekmecesini açıp bana aynı derecede anlamlı gelen iki şey çıkardım. İlki meşhur olur olmaz edindiğim 9 milimetrelik parabellumdu. Fikriye öldüğünden beri her gece çıkarıp ahşap rengi kabzasına okşuyordum. Metal namluyu şakağıma dayayıp serinliğini hissetme hoşuma gidiyordu. Son bir biletim olduğunu düşünerek rahatlıyordum. Çekmeden çıkardığım ikinci şey ise babamın getirdiği mektuplardı. İlk sayfasına Latin harfleriyle paşanın mektupları yazılmıştı. Epeydir Türkçe bir şey okumadığımdan defterin gerisini okumaya kalktığım takdirde zorlanacağım belliydi. Sayfalara boş boş bakarken babamın, "Benden sonra emin ellerde olsun istediğin" deyişi aklıma geldi ve kahkahayı patlattım. Önceki gün izne gönderdiğim Azeri hizmetçinin elleri bile benimkinden daha güvenliydi. Silah ve zarf yatağın üstünde yan yana duruyordu. Alt kattan ayrılmaya başlamış serserilerin gülüşmeleri duyuluyordu. Babamın mektupları bıraktıktan sonra güçsüz bedenini sürükleyerek çıkıp gitmesi geldi aklıma ve bu sefer de ağlamaya başladım. Ya tipik bir kokain sonrası depresyonu yaşıyordum ya da ruhum sıfırı tüketmişti artık. Son bir gayretle silahı alıp namluyu ağzıma soktum. Sonunda dünyayı bir pislikten kurtarmak üzereydim. Kaç dakika o halde kaldığımı hatırlamıyorum. Parabellumun namlusu neredeyse ısınmıştı ki çekip çıkardım ağzımdan. Sefil gözyaşlarım yanaklarıma akarken silahı bırakıp mektuplardan birini çıkardım zarftan ve okumaya başladım. Kadın, bir haber vardı. Burnumun altını kontrol eden Despina, adanın boşaltılacağı haberin ayyuka çıktığını söylüyor. Bazı yerel radyoların meseleye uyanması üzerine belediyenin kırmızı kamyoneti, parantez içinde, adadaki 3-5 motorlu araçtan biri. Telaşa mahal olmadığını, her şeyin ahalinin menfaatine göre halledileceğini duyurarak sokaklarda dolaşmaya başlamıştı. Ahalinin buna tepkisi kamyoneti ele geçirip yakmak olmuş. Şoförü de bir güzel dövmüşler. Yaşlı annesi yetişene kadar ıslak kaldırımda kan içinde yatan adamcağızı kaldırmaya kimse cesaret edememiş. Otele mal getiren bakkalın dediğine göre durumu fırsat bilen Abdülaziz ve çetesi inisiyatifi ele geçirmiş, ada sahillerine silahlı nöbetçiler dikmeye başlamışlar. Olaylar en kötü şekilde gelişiyor diye söyleniyordu Despina. Adanın satıldığını gizlemeleri gerekiyordu. Gizleyemediler. Şimdi de kargaşa çıkmasını önlemeleri gerekiyor. Bu gidişle onu da başaramayacaklar. Hep beraber kıyametin provasını seyredeceğiz. Niye hemen gitmiyorsunuz? Babam ayrılmak için Teksas'taki üniversiteden gelecek onayı bekliyor. Ondan sonra hep beraber gideriz. Ah, benim düşünmenize gerek yok. Sadece seni değil, annemi, buradaki yardımcılarımızı, 3 kediyle 2 akvaryum balığını ve tabii Atilla'yı da düşünmek zorundayız, diyerek havalandırıyor alnındaki perçemleri. Bu yüzden çok iyi hazırlık yapmamız lazım. Öğleye doğru fırtına bulutları Rus romanlarındaki mecazlar gibi toplanırken babamın belirmesini bekliyorum ama boşuna. O yanımda olmayınca yalnızlık zorluyor kalbimi, özgüvenim kayboluyor. Siste İstanbul görünmediğinden meçhule giden bir gemideyiz. Annem, kocası, kendi kocam ve yitik oğlumla bilinmezliğin bağrında. Babamın hayaleti olmadan yaşamaya hazır mıyım? Otel odası içimi sıkıyor. Günlüğün kalanını okumak için lobiye iniyorum. Resepsiyon bankosu tarafında Mihalis Bey ve Atilla karşılıklı eğilmişler. Elleri çenelerinde, dirsekler aradaki küçük masaya yaslı, kesik kesik ama birbirlerini tamamlayacak şekilde konuşuyorlar. Mihalis Bey'in üstünde yakalı balıkçı kazağı, Atilla'nın sırtında ise eski bir oduncu gömleği. Oysa ne balıkçıya ne de oduncuya benziyorlar. Halleri Karagöz'e Hacivat'ı hatırlatıyor. Sesleri otelin kubbemsi tavanında yankılanırken boğuklaştığından sabah, imam ve tekne sözcükleri zar zor seçiliyor. Geldiğim günden beri lobide duyduğum ilk müzik, durumla ilgisi olmayan bir sükunetle "Paris o femineni söylüyor, Juliet Greco." Beni fark ettiklerinde kısa bir sessizlik. Sonra Atilla rencide edecek kadar ağır adımlarla yanıma geliyor. "Burnun nasıl, ağrıyor mu?" "Hayır, iyiyim." "Mektuplar bitti mi?" "Herhalde bugün biter. Böyle şeyler hızlı okunmuyor." "Çabuk olsan iyi edersin. Neredeyse hiç zamanımız kalmadı." "Bir haber mi var?" Kötü şeyler oluyor diyor Atilla. Sözcük aralarındaki dudaklarını ısırıp başını sallayarak Abdülaziz ve adamları belediye binasını işgal etmiş. Başkanı alıkoymuşlar. Somut vaatler verilmezse bırakmayız diyorlar. Daha bir hafta önce Atilla'ya ulaşmaya çalışırken konuştuğum belediye başkanının kırmızı yanakları canlanıyor gözümün önünde ve sonradan düşündüğümde bana da çok hoş, boş gelecek şu soruyu soruyorum. Bırakmayıp ne yapacaklarmış? Atilla'ya asıl derdimizin adadan bir an önce çıkmak olduğunu anlatmaya çalışıyordum diyerek araya giriyor Miralis Bey. Belki sen de bana yardım edersin Latife. Atilla başını bir şeyleri anlar gibi sallıyor. Ne yani? Adamı bu manyakların elinde mi bırakalım? Lütfen yanlış anlama. Bugüne kadar aleyhimize çevirdiği bütün dolaplara, yaptığı bütün ucuzluklara rağmen belediye başkanıyla alıp veremediğim yok. Ama önceliklerimizi düşünmek zorundayız. Götürmek zorunda olduğumuz yeterince insan var zaten. Mazenin stadyum canavarı hayal kırıklığıyla bakıyor arkadaşına. Öyle mi Mihalis? Evet Atilla. Tekne herkesi almaz. Cevap vermiyor Atilla. Otelden çıkıp gidiyor. Mihalis Bey ellerin çaresizliğini göstermek isteyerek ben ne yapayım der gibi açıyor. Bir tereddütten sonra dışarı çıkıyorum. Yüzümü kamçılayan rüzgarı aldırmadan paşanın mektuplarını ıslanmasın diye kazağın içine sokup ormana yürüyorum. Yolu kaybeder gibi olsam da ayaklarım beni doğru yere götürmeyi başarıyor. Mağaranın ağzında soğuktan ve yorgunluktan bitmiş halimi gören Atilla fırlayıp sarılıyor. Nihayet diyor, seni çok bekledim. Birbirimize sarılmış ne kadar kaldık hatırlamıyorum. Asır da geçmiş olabilir, saniyelerde. Zamanın göreceliğini anlamanın garantili yollarından biri, hayatınızın merkezindeki insana sarılmak. Artık her şey baştan adlandırılabilir. Hayat yeniden inşa edilebilir. Nasılsa içimde yanımdaki erkeğin güneşim olduğunu fısıldayan bir Kopernik var. Atilla battaniyeye sarıyor beni. Ateşin başına oturtuyor. Plastik bardağa çay doldurup, hadi oku diyor. Bu gece her şeyi anlatmam lazım. Mağaranın ağzındaki örümcek ağı ateşin ışığıyla parlayıp sönerken ben, niye bu gece diye sormadan günlüğümü açıyorum. Biz bir ülke için bir hayal kurmuştuk. Hayır, bir ülkenin hayalini kurmuştuk asıl. Kendi ayakları üzerinde onurlu insanlar olmayı istemiştik. Vurularak saf dışı bırakılmış olmam ya da MI6'nın numaraları değildi teknede. Yerimizi alanlar da bunun mümkün olduğuna asla inanmadılar. Sandılar ki var olmak için başkalarının boyunduruğuna muhtacız. Elbette muhtaçtır her millet bir diğerinin tecrübesine. Ama asıl ihtiyaç duyduğumuz şeyin damarlarımızdaki kanda olduğunu anlamadılar. Bir an bile düşünmediler ki bütün ordularımız dağıtılmış, bütün tersanelerimize girilmiş, memleket bil fiil işgal edilmiş bile olsa görevimiz insanca yaşayacağımız bağımsız bir ülkeyi inşa etmektir. Düşünmek istemediler. Oysa varlığımızın da geleceğimizin de en değerli hazinesi buydu. Sonuçta bağımsızlığımızı el uzatan düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmemiş bir zaferin sahibi oldular. Yeni bir dünya kurdular kendilerine. Biz de o dünyanın bir ucuna ilişmek zorunda kaldık. Ama sanılanın aksine bunlar iktidar sahiplerinin gaflet ve delaletinden kaynaklanmadı. Hatta bu fakir milletin her şeyi yeniden yaratabilecek gücünü sezdiklerine eminim. Bu güç uyanmasın diye en tatlı ninnileri söylediler. Kişisel çıkarlarını korumak uğruna her şeyi bu ninnilerin namelerine dönüştürdüler. Sonuçta ninni hala farklı şekillerde sürüyor. O büyük güç uyumaya devam ediyor. Ama bu hiçbir zaman uyanmayacağı anlamına da gelmez. Sevgili meçhul okur, seni temin ederim bu satırları okuduğun saniyede bile seni yönetenlerin büyük korkusu budur. Muhtemelen makamlarına sımsıkı sarılmış, yeni ninniler bestelemekle meşguldürler. Yazdıklarım kan uykusunu bölecek bir uğultu yaratmayı başarırsa, tahmin edemeyeceğin kadar muzaffer bir kumandan olurum. Bu söyleyeceğim sana çılgınca gelebilir ama bir düşün. Neden sen olmayasın? Neden bu uğultunun dalga dalga yayılmasını sağlamayasın? Seni tanımıyorum, ne iş yaptığını, hasretlerinin neler olduğunu bilmiyorum. Bu da bana büyük bir özgürlük veriyor. Yarıda kalmış hayalimi seninle paylaşma özgürlüğü. Belki seni tanısaydım, zaaflarını ve koşullarını bilseydim bu kadar rahat anlatamazdım. Aklımın köşesinde kişiliğine dair yakıcı bir kuşku olurdu. Oysa sen muhtemelen daha doğmadın bile. Belki annenle baban henüz tanışmadılar. Ben Hakk'a yürüdükten, şu an Selanik sokaklarında çalımla yürüyen Gestapo subayları bunaldıktan, belediye binasında dalgalanan Nazi bayrağı lime lime olduktan çok sonra okuyacaksın. Belki de günün birinde bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu, adalet örgütü vardır demeyeceksin. Elle, taşla, sopa ve silahla, yani neyin varsa onunla doğru olanı yapacaksın. Belki seni hapse atacaklar. Hakkını arayacaksın ama sultana ya da meclise telgraf yağdırıp suçsuz olduğun için salıverilmek falan istemeyeceksin. Diyeceksin ki, ben halkımın uyanması için ne gerekirse onu yaptım. Güzel ve onurlu bir ülkenin hakkı olan hayata kavuşmasına çalıştım. Eğer buraya haksız şekilde gelmişsem, bu haksızlığı ortaya koyan etkenleri düzeltmek de yine bana düşer. İşte hayalimdeki okur bu, meçhul dostum. Bunları yazarken rahatım çünkü sen daha doğmadın. Henüz doğmamış birine güvenmekten daha vicdanlı ne olabilir? Bugün 5 Kasım. Selanik ağaçlarını bir renk cümbüşüne çeviren şu sonbahar gününde aynı vicdan her şeyi seninle paylaşmam gerektiğini söylüyor. Anlattıklarımı öğrenmenin hayatını nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Ve dürüst olmak gerekirse artık bunu umursayacak zamanım da yok. Sana yapabileceğim tek iyilik uyarmak olabilir. İstersen mektupları okumayı tam şu an bırakabilir, her şeyi unutup karşına çıkacak ilk şömineye fırlatırsın. Eğer niyetin bu değilse de unutma, kimse seni bir daha uyarmayacak. O yağmurlu Haziran günü, Doktor Suavi iç dünyama ulaşmak için umutsuzca çırpınırken hastane odasına Nermin Hanım girmişti. Günlerden Cuma'ydı. Eve erken gideceğinden üniformasını çıkartmış, gündelik şeyler vardı üzerinde. Gül kurusu rengi uzun pilili eteği ve gömleğinin az sonra lacivert ipek çarşafla örtülecek fırfırları onu hemşireden çok hafta sonu gezmesine hazır bir İstanbul kadını haline getirmişti. Varlığının doğal uzantısı saydığı odama şöyle bir bakmış ve her şeyin yolunda olduğunu düşünmüş olacak ki içini çekerek ziyaretçim olduğunu söylemişti. Şaşırarak bakmıştık Suavi Bey ile birbirimize. Bunca şeyden sonra gelip beni görmeye kim cüret edebilirdi? Sonra Nermin Hanım sırtını dönmüştü bize. Koridora doğru davetkar jestiyle kapıdan annemle kız kardeşimin minyatürden fırlamış iki hayal gibi girdiğini görmüştüm. Selanik'e gidelim anacığım demiştim annemi görür görmez. Buralarda durmayalım. Bir kez daha okuyorum son satırları. Sonra başımı kaldırıp mağaranın sönmeye yüz tutmuş ateşle aydınlanan duvarlarına bakıyorum. Örümcek ağı yaklaşan fırtınayı bekleyerek üşür gibi titreşiyor. Pançosuna sarılmış uyukluyor Atilla. Battaniyeyi omzuma alıp yanına giriyorum. Kararsız kalıyorum bir an. Uyurken hiç olmadığı kadar masum ve çaresiz. Yine de yapmam gerekeni yapıp dokunacağım ve gözlerini açacak. Bitti mi? Evet. Tamam o zaman. Şimdi sıra benim hikayemde. Ayrım sonu. Sayfa 244. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Auto reverse. AUTO REVERSE. Parabellum. PARABELLUM. Pario feminine. PARISAUFEMININE. Juliet Greco. JULIETTE GRECO.